de mesela toplumda bir bid'at varsa, dinde olmayan bir şey, bir yalan mesela dine karıştırılmışsa, ona uymayacaksınız ki onun yalan olduğu ortaya çıksın. Yedi yemeğini yapmayacaksınız ki, kırk yemeği yapmayacaksınız ki yalan olduğu ortaya çıksın. Efendim biz de biliyoruz ama işte yine de bir hayırdır, iyi bir şeydir diyenler, dine bir şey sokuşturma günahını, o haramı işlemiş olmaktadırlar. Allah'a karşı bile iftira atanlar, sana karşı atmazlar mı ey Resulüm? Sen rahat ol. Allah'ın cömertliği belli değil mi? Allah'ın zenginliği belli değil mi? Onlara de ki ey Resulüm, sizin dediğiniz mucizeyi daha evvel bir sürü peygamberler getirdiler. Peki onlara iman etmiş miydiniz? Ve onları neden öldürdünüz? Hem sizin kabul etmiş olduğunuz Hazreti Yahya gibi, Zekeriya gibi bazı peygamberler, onların peygamberliğini de kabul ediyordunuz. Ama yine de onları da öldürdünüz. Hem de koyun gibi boğazlamıştınız. Hani siz peygamberlerin peygamber olduğunu anladığınızda kabul ederdiniz? Yalancılığınızı Allah Azze ve Celle yüzünüze vurmaktadır.
Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Yahudilerin Allah'a iftiraları, peygamberlere nasıl iftira attılarsa Allah'a da aynı şekilde iftira attıkları üzerinde konuşmuştuk ve orada kalmıştık. Allah Azze ve Celle Yahudilerin Allah fakirdir, biz zenginiz dediklerini bize ifade etmiş idi. Peygamberleri öldürenler, peygamberlere iftira atanlar, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bile kendilerinin İbrahim'in soyundan geldiğini söylemelerine rağmen ona dahi iftira atanlar, Hazreti Musa'ya iftiralar atanlar, eninde sonunda Allah'a iftira atacak hale gelmişlerdir. Küçük günahlar büyük günahları doğurmaktadır. Peygamberlere iftira atan bir gün gelir Allah'a da iftira atmaya başlar. Yeryüzünde yaşayan alimlere iftira atanlar bir gün gelir geçmişte ölmüş büyük müçtehitlere iftira atarlar. Yaşayanlara hürmetsizlik edenler geçmiştekilere de hürmetsizlik etmeye başlarlar. Onlara hürmetsizlik edenler, sahabeye, tabiine hürmetsizlik edenler bir gün gelir peygambere hürmetsizlik etmeye başlarlar. Peygamber'e hürmetsizlik eden Allah'a hürmetsizlik etmeye başlar. Artık din onun için oyuncak haline gelir, dinle şaka yapmaya başlar. Bu Allah Azze ve Celle ile alay etmektir. Allah onların sözlerini yazıyoruz buyuruyor. Böyle konuşanların, Allah'a iftira atanların sözlerini yazmaktayız. Onlar Allah fakirdir biz zenginiz dediler. Allah Azze ve Celle'nin Müslüman kullarından kendi yolunda infak etmelerini istemesini böyle yorumladılar. Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet mukabilinde satın almış olduğu için onlara cennetini vereceğinden dolayı kendi vermiş olduğu malı, kendi vermiş olduğu canı yine kendi uğrunda kullanmalarını ister. Allah yolunda mallarınızı harcayın der. Ama bu ayet Yahudi'ye geldiği zaman nasıl ters yüz eder? Bu ayet müminlerin imanını arttırır, müminlerin amelini arttırırken müminlerin içinden bir kısmı Allah yolunda malını ve canını infak etmeye başlarken bu ayet, aynı Allah, aynı kelam Yahudinin eline ulaştığı zaman nasıl saptırır ve onu bile alay konusu haline getirir. Bunların karakterlerini Allah Azze ve Celle bize göstermek ister. İnfak edin ayeti duyduklarında Allah bizden borç istiyor derler. Her kim ki Allah'a güzel bir borç verirse Allah ona kıyamet gününde misli misli verecektir dedi, Kur'an öyle dediğinde onlar alay ederler ve Allah bizden borç istiyor derler. Demek ki biz Allah'tan daha zenginiz derler. Demek ki Allah'ın serveti bitmiş, tükenmiş, bizden borç istiyor derler. Bize yalvarıyor dediler. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin yükselmesini isterken onlar alçaldıkça alçaldılar. Ayetler bir kısım insanların imanını arttırırken bir kısım insanların küfrünü arttırır. Kur'an bunu defalarca ifade eder. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Ama o kelam bir kısmının imanını arttırır, bir kısmının küfrünü arttırır. Allah Azze ve Celle kalbinde maraz olanları bu şekilde ortaya çıkartmak ister. Her kimin kalbinde bir maraz varsa ortaya çıkartılacak. Hiç çaresi yok. Şeytanın da kalbinde bir maraz vardı, melekler dahi bilmiyorlardı. Allah Azze ve Celle onu ortaya çıkardı. Adem'e secde et dediği zaman her şey ortaya çıkıverdi. Melekler şeytanı da kendileri gibi sanıyorlardı. Fakat öyle olmadığı ortaya çıktı. Allah Azze ve Celle kainatta daima bunu yapmaktadır ve bu onun sünnetidir. Kimin ne olduğu ortaya çıkartılacaktır. Allah ortaya çıkartmadan evvel biz kendi kendimizi ortaya çıkartmalıyız. Nasıl ki Allah bizi kıyamet günü hesaba çekmeden evvel biz kendi nefsimizi her gün hesaba çekmeliyiz. Eğer nefislerimizde olan arızaları tedavi etmeyecek olursak Allah Azze ve Celle ortaya çıkartır bir gün. Yine de rahmetiyle muamele eder. Önce rezil etmek istemez, tedavi maksadıyla ortaya çıkartır. Ama kul tedaviyi kabul etmediği zaman şeytanın kabul etmemesi gibi İşte o zaman Allah Azze ve Celle rezil eder ve cennetinden kovar. Yahudilerin de kalbinde bir sürü marazlar vardı. Bütün insanların kalbinde olan marazlar sanki onların kalbinde toplanmış. Bütün çirkinliklerin temsilcileri. Ne kadar çirkinlik varsa yeryüzünde Yahud'un kalbinde toplanmış. Onlar kötülüklerin sembolleri. Kur'an onların kalbindeki marazın ne kadar büyük olduğunu anlatırken yeryüzünde daima harp ateşi yakmak istediler buyurur. Her ne zaman harp ateşi yakmak istedilerse, yeryüzüne fitne ve fesat çıkartmak istedilerse, nesillerin ahlakını bozmaya çalışırlar, savaşlar çıkartmaya çalışırlar kendi menfaatleri için. Acımazlar, çocukların ve kadınların öldürülmesine acımazlar. Kendi menfaatlerini gerçekleştirebilmek için her zaman ve her yerde her kötülüğü bekleyebilirsiniz o tip insanlardan. Onlar her ne zaman savaş ateşi yakmak istedilerse Allah söndürdü buyuruyor.
Allah Azze ve Celle onların karakterlerini ortaya koyarken böyle ifade eder. İşte o karakter şimdi Allah'a iftira atıyor. Allah Azze ve Celle fakirdir diyor. Bizden borç istediğine göre fakir olmalı. Halbuki Allah Azze ve Celle bununla müminleri yükseltmek istiyordu. Mal zaten kendisinindi. Zaten Allah yolunu harcasanız da harcamasanız da bırakıp gideceksiniz. Kabre kadar üç şey gider insanla birlikte. Malı, ailesi, bir de amelleri. Ameli dışındakiler geri dönerler, gelirler. Fakat ameli kendiyle beraber kabirde kalır. Ve işte o zaman her ne yaptıysa ortaya çıkar. Zaten dünyada bırakacaksınız. Fakat Allah Azze ve Celle istiyor. Zaten kendinin olan şeyi istiyor. Zaten bırakıp gideceksiniz, onu istiyor. Böylece nefsinizle mücadele edip savaşı kazanıp da yükselesiniz diye. Size cennetinden yüksek makamlar versin diye. Bir fakir gördüğünüz zaman yardım edesiniz ki. Gerçekten bir ihtiyaç sahibi gördüğünüzde yardım edesiniz ki. Allah yolunda mallarınızı harcayasınız ki yükselesiniz. Cimrilikten kurtulasınız. Nefsinizin baskısından kurtulasınız. Nefsinizin esaretinden kurtulasınız diye. Cebinizdeki akrepleri çıkartıp atasınız diye. Allah Azze ve Celle kullarını adam etmek istiyor. Her akıl sahibi insan bunun böyle olduğunu anlayabilirken Yahudi olunca işte durum değişir ve o anlamaz. O meseleyi her zaman tersinden anlar ve Allah fakirdir bizden borç istiyor der. Ve sonra peygamberleri de öldürürler. Onların peygamberleri öldürdüklerini Kur'an söyler ve şimdiki yani Efendimiz zamanındaki Yahudilere de hitap eder. Sanki onlar öldürmüşler gibi konuşur Kur'an. Sizin o peygamberleri öldürmenizin hesabını soracağız ve onları yazacağız. Halbuki öldürenler Hazreti Musa'dan sonra gelenler diye. Efendimiz zamanındaki Yahudiler değildi. Zaten Efendimiz zamanında bir tek peygamber vardı, o da kendisiydi. Dolayısıyla onlar hakikatte Efendimiz zamanında bir sürü peygamber öldürmüş değillerdi. Ama Kur'an onlara hitap ederken o peygamberleri öldürmelerinden dolayı da hesap soracağız der. Efendimiz zamanındaki Yahudilere de hitaptır bu. Bu gösteriyor ki onlar atalarının izinden gitmektedirler. Onlar hakikatte hiç değişmemişlerdir. İşte bakın o günden bugüne kadar da değiştiler mi ki? Hazreti Musa'dan itibaren Efendimiz'e kadar geçen sürede değişmediler. İşte onun delili Efendimiz'den bugüne kadar geçen 14 asırda değiştiler mi ki? O gün İslam'ın önüne engel olmaya çalıştılar, bugün de olmaya çalışırlar. O gün peygambere suikast düzenlediler, bugün de yeryüzünde İslam'ın liderliğini yapanlara suikastler düzenlerler. O gün de yeryüzüne fitne ve fesadın kaynağıydılar. Bugün de öyledir. O gün değişmemişlerdi. Musa'dan itibaren Efendimiz'e kadar geçen sürede değişmediler. Bugün de değişmediler. 3000 yıldır, 3200 senedir bunlar değişmediler. Allah Azze ve Celle böyle buyurduğu halde bunların hala aynı ahlakta devam ettiklerini o günde ifade ettiği halde bugün bizim bunu gördüğümüz halde hala Kur'an'ı tarihselci bir mantıkla ele alalım diyenler yazıklar olsun. Hala o günkü ehli kitap hakkındadır bu ayetler, bu ayetleri o günküler hakkında düşünelim diyenlere yazıklar olsun. Sanki kitap değişti. Sanki Tevrat'ı değiştirdiler. Sanki o günkü Efendimiz zamanındaki iftiralarla dolu olan Tevrat sanki kaldırıldı da gerçek Tevrat indirildi bugün. Sanki Yahudi değişti. Sanki Hristiyan değişti. Sanki İncil değişti. Onların hiçbir zaman değişmediklerine tarih şahit. Efendimiz'den sonraki tarihleri de şahit. Haçlı seferleriyle defalarca hücum ettiler İslam alemine. Son peygamberin ümmetine ona tabi olacaklarken kendi peygamberleri de o peygambere tabi olun. Ahir zamanda bir peygamber çıkacak ey ümmetim. O peygamber geldiğinde ona karşı gelmeyesiniz ha dediği halde ona karşı gelenler ve onun ümmetiyle savaşanlar. Hiçbir zaman değişmediler bunlar. Fakat buna rağmen yine de ayetleri tarihselci bir mantıkla ele alalım diyenler, bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar hakkında değildir öyle düşünelim diyenler, binlerce ayeti saf dışı etmek isteyenler, yazıklar olsun. Dinler arası diyalogda başarılı olabilmek için ayetleri bu şekilde yorumlamaz ihtiyacı duyanlar, ehli kitabın ne mal olduğunu anlatan Kur'an'ı eğer doğru şekilde anlayacak olsalar, diyalogda başarılı olamayacaklarından ötürü, diyalogda başarılı olabilmek için o ayetler o günküler hakkındadır diyelim diyenler, işte Kur'an diyor ki onlar hesabını soracağız. Çünkü hiç değişmediler. Mesela onlar Efendimiz zamanında da ondan sonrasında da Tevrat'ta yaptıkları tahrifattan ötürü özür dilediler mi mesela? Allah'tan ve bütün insanlardan Allah'a tövbe istiğfar ettiler mi mesela? Tevrat'a doldurdukları yalanlardan ötürü tövbe ettiler mi mesela? Var mı böyle bir bilgisi olan? O günden bugüne kadar da var mı böyle bir şey? Hangi Yahudi alimi Tevrat'a sokuşturduklarından dolayı tövbe etti? Hangi Yahudi bunu itiraf etti ve Tevrat'ın bu yalanlarını değiştirelim dedi? Hangisi Müslümanlar yapmış olduğu zulümlerden ötürü tövbe istiğfar etti? Eğer onların içerisinden binde bir, onda bin, on binde bir varsa onlar bir şey ifade etmez. Hüküm genele göre verilecektir elbette. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmediler. Onlar hakikatten hakikati görmek istemiyorlardı. Allah Azze ve Celle onların Allah'a bile iftira attıklarını söyleyerek peygamberin teselli ediyor. Geçmişteki peygamberleri öldürdüklerini söyleyerek peygamberi teselli ediyor. Ey Resulüm, sana karşı da yapacaklar. Hem suikastler düzenleyecekler, hem iftiralar atacaklar. Bunlar zaten tiniyeti bozuk demek istiyor. Allah'a karşı bile iftira atanlar sana karşı atmazlar mı ey Resulüm? Sen rahat ol. Allah'ın cömertliği belli değil mi? Allah'ın zenginliği belli değil mi? Ap açık zahir olan bir hakikate karşı bile böyle konuşanlar, Allah'ın mülkünün ne kadar çok olduğunu herkes gördüğü halde, Allah'ın mülkünü saymakla bitirmek mümkün olmadığı halde, bırakınız elmaları, armutları, bırakınız mikropları, bırakınız gözünüzde göremediğiniz kadar küçük mahlukatı, bırakın denizin dibindekileri, bırakın karıncaları, bırakın sinekleri, siz galaksileri bile sayamıyorsunuz. Her birinde yüzlerce milyar yıldız var. O yıldızların etrafında uyduları var, gezegenleri var. Buna rağmen hala onları bile sayamıyorken insanoğlu, Allah'ın zenginliği ve Allah'ın cömertliği her gün görülürken, bütün kainatta üç öğün sofra kuruyor Allah. Bu belliyken yine de Allah fakirdir diyenler, ey Resulüm elbette ki sana da iftiralar atacaklar, sen üzülme. Biz yazıyoruz onların sözlerini ve peygamberleri katletmelerini yazıyoruz. Hem sadece onların iftiraları bundan ibaret değil. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اَحِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ. Öyle kimseler ki o Yahudiler, Allah dediler bize bir ahitte bulundu, bizden bir söz aldı. Hangi peygamber olursa olsun o peygamber gönderildiği zaman bize bir mucize gösterecek ama o mucize gökten bir ateş gelecek. O peygamberin sunmuş olduğu bir adağı, bir koyunu mesela alıp götürecek veya yakacak. Böyle bir mucize göstermedikten sonra gökten bir ateşin gelmesi ve yeryüzünde adanmış olan bir adağı yakması, beyaz bir ateşin gelmesi, nur gibi bir şeyin gelmesi ve o adağı alıp götürmesi veya yakması gibi bir mucize göstermedikçe hiçbir peygambere inanmamamız gerektiği konusunda Allah bizden ahit aldı, söz aldı dediler.
Ellerinde hiçbir delil olmadığı halde, hiçbir peygamber böyle bir şey onlara öğretmemiş olduğu halde onlar böyle bir iddiada bulunuyorlardı. Bir peygamberin peygamber olduğunun anlaşılabilmesi için başka bir mucize kafi gelmiyordu güya. Onun peygamberliğinin anlaşılabilmesi için sadece ancak bu mucizeyi kabul edebilirlermiş. Öyle iddia ediyorlardı. Allah Resulüne böyle bir mucize göstermesini istiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle onların istediği şekilde mucize göstermek zorunda değil. Bütün peygamberlerin mucizeleri vardır. Peygamberin peygamber olduğunun anlaşılabilmesi için bu gerekmektedir. Peygamber olanla sahtekar olanın ortaya çıkabilmesi için bu gerekmektedir. Allah Azze ve Celle Efendimiz'e de bir sürü mucizeler vermişti. Kur'an bir kere onların başından büyük mucize olarak bulunuyordu. Bütün mucizelerden en üstün olan Kur'an idi. Allah Resulüne verilmiş olan en büyük mucizesiydi. Bütün çağlara hitap ediyordu çünkü. Onun dışındaki diğer mucizeler sadece o gün hadiseyi görenleri etkilerdi. Efendimizin parmaklarından suyun fışkırması gibi, hurma kütüğünün inlemesi gibi, gökteki ayın yarılması gibi, Efendimizin yediği yemeğin, dua ettiği yemeğin çoğalması gibi, süt vermesi mümkün olmayan keçinin süt vermeye başlaması gibi, Allah Azze ve Celle Peygamberimize birçok mucizeler nasip etmişti. Fakat bunlar sadece o gün hadiseyi görenleri etkilerdi. Onun için daha sonraki asırları da etkilesin diye, daha sonraki zamanlarda da iman edenler çoğalsın diye, bütün asırlarda Kur'an bir kez daha kendini ispat etsin diye Allah Azze ve Celle Kur'an'ı mucize olarak indirdi. Evet, bütün kitaplar mucizdir. Hepsi mucizevidir. Evet, Tevrat da öyleydi. Evet, İncil de öyledir. Fakat Allah Azze ve Celle nasıl ki Tevrat'ı vermiş olduğu Musa'ya Tevrat'ın dışında başka mucizeler de vermiştir. Nasıl ki Hazreti İsa'ya İncil vermiştir ama İncil'in dışında başka mucizeler de vermiştir. Aynı şekilde Efendimiz'e de Kur'an'ı vermiş. Fakat Kur'an'ın dışında hissi mucizeler de vermiştir. Ta ki bütün insanlar anlayabilsinler diye. Çünkü Kur'an'ın ilmi mucizelerini ilim sahipleri anlarlar. Kur'an'ın edebi mucizelerini mesela belki o günkü şairler, Arapçayı mükemmel bilen şairler anlayabilirler. Kur'an'ın gayb hakkında vermiş olduğu haberleri mesela ancak o gayba ulaşmış olan, o yıllara ulaşmış olanlar anlayabilirler. Kur'an'ın bilim hakkında bilimsel bir takım gerçeklere haber vermesi mesela, o ilim ortaya çıktığında, insanların ilmi o seviyeye ulaştığı zaman, ancak o günkü insanlar Kur'an'ın o mucizelerini görebilirler. Fakat Kur'an'ın bütün insanlara geldiğini biliyoruz. Bütün insanlar bilim adamı olmadığına göre, bütün insanlar Arapçayı bilmediğine göre, bütün insanlar şairler kadar Arapçayı bilmediğine göre, bütün insanlar gaybi bir takım hakikatlerin çıktığını göremediklerine göre, bütün insanlar bilimsel bir takım ayetlerin gerçek olduğunu çıktığını göremediklerine göre, bütün insanların meseleyi anlayabilmesi, en azından o günkü neslin içerisinden birçoklarının anlayabilmesi ve nesilden nesil aktarılabilmesi için Allah Azze ve Celle Peygamberimize Kur'an dışında da mucizeler vermeliydi ve verdi. Her ne kadar bazı kimseler Efendimiz'e Kur'an'dan başka mucize verilmemiştir deseler, bid'at görüşlerini ortaya atsalar da, İsra suresinin 59. ayetine dayandırsalar da görüşlerini, bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey evvelkilerin onları yalanlamasıdır, inkar etmesidir. Semud kavmine de dişi deveyi mucize olarak vermiştik, onu öldürdüler. Biz mucizeleri ancak korkutmak için indiririz buyuruyor Allah. Bu ayetteki ilk cümleye dayanarak Allah Azze ve Celle bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey diyor. Demek ki son peygambere Kur'an dışında başka mucize verilmeyecektir şeklinde anlayanlar, ayeti böyle anlayanlar sanki Allah Azze ve Celle insan makamına indirmiş olurlar. Sanki Allah bilmiyormuş o mucizeyi vermeden evvel, sanki geleceği bilmiyormuş da o mucize verildiğinde insanların inkar edeceğini Allah bilmiyormuş da,
İnkar edince Allah Azze ve Celle öğrenmiş haşa. Allah'a insana benzetiyorlar. Allah elbette ki biliyordu. İnsanların o mucizeleri inkar edeceğini elbette ki biliyordu. Ona rağmen indiriyordu. Semud kavmine de Allah Azze ve Celle dişi deveyi verdi. Onlar onu öldürdüler. Peki Semud kavminden sonra gelen kavimlere ve onların peygamberlerine, mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'a mucize vermedi mi Allah Azze ve Celle? Semud kavmi inkar etti diye, o dişi deveyi öldürdü diye Allah daha sonraki peygamberlere mucize vermedi mi ki? Madem ki verdi, o halde Efendimiz'e de verecek. Vermeliydi ve verdi. Allah Azze ve Celle'nin bütün kitapları mucizdir. Tevrat da muciz, İncil de muciz. Onun benzerini getirmek mümkün değil yani. İnsanları acize sürükler. İnsan kelamullah'a benzer bir cümle söyleyemez. O manada muciz. Allah'ın bütün kelamı muciz olduğu halde Hazreti Musa'ya kelamını veren Allah aynı zamanda başka mucizeler de vermiştir. Asa gibi, yedi beyda mucizesi gibi, haşerat, kan, kurbağa, çekirge, tufan gibi, denizin yarılması gibi daha başka mucizeler verdiğine göre Allah Azze ve Celle, Hazreti İsa'ya İncil'i veren, muciz olan İncil'i veren Allah, aynı zamanda ölüleri diriltmesi gibi, körlerin gözünü açması gibi başka mucizeler veren Allah Azze ve Celle, Efendimiz'e de muciz olan Kur'an'ı verir ve sonra aynı zamanda bütün insanların anlayabilmesi için, o günkü yaşayan insanların nesilden nesile aktarılabilmesi için hissi mucizeler de verir. Efendimizin parmaklarından su da fışkırır, gökteki ay da yarılır, hurma kütüğü de inler, yemeğe dua eder, az bir yemek bütün orduya yeter. Bunun binlerce şahidi vardır. Bu mucizelerin inkarı asla caiz olamaz. Belki bütün mucizeler hepsi mütevatir seviyesinde değil, belki bunların bir kısmı sahih hadis seviyesinde de değil, belki zayıf hadis olarak gelmiş olanlar da var bunların içerisinde. Ama bunların içerisinde mütevatire yakın olanlar da var. Sahih mertebesinde olanlar çok ve bütün bunların birleşmesinden mütevatir ortaya çıkar. Nasıl ki ince ipler birleştiği zaman halat meydana gelir. Kopmaz bir halat ince iplerden meydana gelmiştir. Aynı şekilde zayıf hadis olsa bile bunların bir kısmı, hatta tamamı bile olsaydı, zayıf hadislerin bir araya gelmesiyle bir halat gibi kuvvetli hadis meydana gelecekti ve gelirdi. Kaldı ki bu hadislerin bir kısmı mütevatir seviyesinde, bir kısmı meşhur hadis seviyesinde, bir kısmı hasen hadis, bir kısmı sahih hadis seviyesinde. Bunları inkar etmek asla caiz olamaz. Allah Resulü'nün bir sürü mucizeleri vardı. Buna rağmen diyorlardı ki Yahudiler, Allah bizden böyle söz aldı. Sen peygambersen gökten bir ateş gelecek ve senin sunduğun o koyunu o adağı alacak, götürecek veya yakacak. Halbuki Allah Azze ve Celle bu şekilde bir şey öğretmemişti onlara. Hiçbir peygamber illa bu mucize olursa ona o zaman inanın dememişti. Allah'a iftira atanlar şimdi bir kez daha iftira atıyorlardı. Gökteki ayın yarılması bir koyunun göğe çekilmesinden yahut da bir ateşin onu yakmasından daha küçük bir hadise midir? Halbuki Kur'an onların bu ayıplarını yüzlerine vurur. Daha evvel bazı peygamberler gelmişti diyor Kur'an. Kul de ki onlara, قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ. De ki onlara, benden evvelce peygamberler geldiler ve sizin dediklerinizi getirdiler. Nice deliller gösterdiler size. Nice beyineler, deliller, hüccetler getirdiler size. Ve aynı zamanda sizin dediğiniz o şeyi, yani gökten bir ateş gelecek ve o adağı alacak, götürecek veya yakacak, o da gerçekleşti. Bazı peygamberler zamanında bu da gerçekleşti. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ. O halde onları neden öldürdünüz ey yalancılar? O peygamberlerin kimine bu dediğiniz mucize de verildi. İşte Tevrat onların yalancılıklarını kendi yüzlerine vurur. Birinci Krallar bölümünde mesela Kitab-ı Mukaddes'ten Birinci krallara bakacak olursanız göreceksiniz. Hazreti İlyas aleyhisselam zamanın kralı Allah'ın kelamının dışına çıkınca birçok devlet başkanının günahkarlığı gibi hatta kafirliği gibi zamanın kralı Allah'ın emirleri dışına çıkmaya başlayınca diğer krallardan daha dinsiz bir kral başa geçtiği zaman Hazreti İlyas aleyhisselam gitmiş ve ikaz etmiş, görevini yerine getirmişti. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle böyle bir mucize göstermişti. Gökten gelen bir beyaz nur o adağı almış ve götürmüş, yakmış ve böylece onun peygamberliği ispat edilmiş olduğu halde Hazreti İlyas aleyhisselamı da öldürmek istemişlerdi. Hazreti İlyas aleyhisselam onların elinden zor kurtulmuştu biiznillah. Hani siz böyle bir mucizeyle gelen peygamberi kabul ederdiniz? فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Madem doğrusunuz, doğruluk iddiasındasınız, o halde söyler misiniz, o peygamberleri de öldürüyordunuz geçmişte, dediklerinizi getiren peygamberleri de öldürüyordunuz, bugün de aynısı olsa yine öldürmeye kalkacaksınız. Söyler misiniz, şu anda mesela bir peygamber olmuş olsaydı, hatta onların dediği bu mucizeyi göstermiş olsaydı mesela, Allah ona onların dediği mucizeyi verseydi mesela, bu Yahudiler kabul eder miydi sizce? Çocukları bile hunharca öldüren Yahudi, İsrail'e yaptıklarını görüyorsunuz. Bütün dünyayı alt üst ettiklerini, karıştırdıklarını görüyorsunuz. Söyler misiniz, bunlar bu projelerinden vazgeçerler miydi? Bir peygambere bir mucize verilmiş diye vazgeçerler miydi? Kendi kitaplarının yanlışlıklarını kendileri de görüyorlar. Kitab-ı Mukaddes'in vermiş olduğu bir sürü malumatın yanlışlığı, 1962 idi sanıyorum, o zaman toplanan bir konsil ile bütün dünyaya Hristiyan alimler de ilan ettiler. Topladıkları konsil sonunda varılan karar, resmi karar şuydu: Eski Ahit'ten Tevrat ve Tevrat'a bağlı olarak diğer Kitab-ı Mukaddes olarak şu anda piyasaya sürülen o Kitab-ı Mukaddes'in içerisinde ilk 5 kitap Tevrat, ondan sonra da yine Yahudilerin kutsal metinleri, onların içerisinde eskimiş materyallerin mevcut olduğunu konsil kararı olarak aldılar. Yanlış bilgilerin bilimsel gerçeklere tamamen zıt olan bilgilerin var olduğunu kendilerine itiraf ettiler. Peki buna rağmen vazgeçtiler mi? Bilim gerçekleri söylemeye başlayınca, Tevrat'taki ve İncil'deki yanlışlar ortaya çıkmaya başlayınca, peki bunlar o zaman vazgeçtiler mi acaba? Özür dilediler mi mesela İslam aleminden? Biz sizinle asırlarca savaştık bu yanlış kitabın yüzünden dediler mi mesela? Ellerindeki malumatların birçoğunun yanlış olduğunu kendileri itiraf ettiği halde ve bu İncil'lerin mesela yazarları tarafından kaleme alındığını itiraf etmelerine rağmen, bunlarda bir takım yanlış bilgilerin olabileceğini itiraf etmelerine rağmen, yine de onu bıraktılar mı mesela? Kur'an'ın mucizelerini bugün de görüyorlar. Kur'an güneş hareket ediyor diyor. 14 asır evvel bunu haber etmişti. Ve şemsu tecrili mustakarrin lehe zelike takdirul azizil alim. Güneş kendisi için takdir edilmiş olan bir yere doğru gidiyor. Hareket halinde yüzüyor. Uzay boşluğunda yüzüyor. Es-sefinetu tecri der Arap. Gemi yüzüyor der. Gemi hareket ediyor, gidiyor. Allah Azze ve Celle o kelimeyi kullanıyor. Adeta büyük bir gemi gibi güneş gidiyor. O zamanlar bunu kim biliyordu? Kur'an'ın buna benzer yüzlerce ayetinde bugünkü bilim tarafından da kabul edilmek zorunda kalınmış olan bu ayetleri Kur'an'ın kelamullah olduğunu gösterdiği halde kabul etmemiş olanlar, şimdi bir peygamber gelseydi, o onların istediği o mucizeleri gösterseydi kabul ederler miydi? Onlara de ki, ey Resulüm, sizin dediğiniz mucizeyi daha evvel bir sürü peygamberler getirdiler. Peki onlara iman etmiş miydiniz? ve onları neden öldürdünüz? Hem sizin kabul etmiş olduğunuz Hazreti Yahya gibi, Zekeriya gibi bazı peygamberler, onların peygamberliğini de kabul ediyordunuz. Ama yine de onları da öldürdünüz. Hem de koyun gibi boğazlamıştınız. Hani siz peygamberlerin peygamber olduğunu anladığınızda kabul ederdiniz? Yalancılığınızı Allah Azze ve Celle yüzünüze vurmaktadır. Ve Allah Azze ve Celle gökteki ayı yarar ama peygamberinin elinden sular fışkırtır ama onların dediği bu mucizeyi Allah göstermedi. Neden? Allah Azze ve Celle bundan, buna gücü yetmediğinden değildi. Allah Azze ve Celle onların bu yalanına bir gerçek payı vermek istemedi. Sanki onlar gerçek söylüyorlarmış gibi olmasın diye, onların bu iddiaları gerçek olmasın diye Allah onların iddialarını reddetmek için yok böyle bir şey. Yalan söylüyorsunuz demek için onların bütün ısrarına rağmen o mucize gösterilmedi. Gökteki ay yarıldı ama bu mucize gösterilmedi. Onların yalanlarına gerçeklik verilmiş olmasın diye. Siz de mesela toplumda bir bid'at varsa, dinde olmayan bir şey, bir yalan mesela dine karıştırılmışsa, ona uymayacaksınız ki onun yalan olduğu ortaya çıksın. Yedi yemeğini yapmayacaksınız ki, 40 yemeği yapmayacaksınız ki yalan olduğu ortaya çıksın. Efendim biz de biliyoruz ama işte yine de bir hayırdır, iyi bir şeydir diyenler, dine bir şey sokuşturma günahını, o haramı işlemiş olmaktadırlar. Onu yapmayacaksın ki onun haram, onun bir yalan olduğu, bir bid'a olduğu ortaya çıkacak. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle müminlere bu dersi vermek istiyordu. Onların bütün ısrarına rağmen onların istediği mucizeyi göstermiyordu. Çünkü Allah hiçbir zaman peygamberlerine böyle bir şey söyleyin dememişti. Bir peygamberin peygamberliğini kabul etmeniz için onun bu mucizeyi göstermesi lazım dememişti. Bir mucize gösterecekti. Herhangi bir mucize, insanların yapmasının mümkün olmayan bir mucize. Allah neyi nasip ederse kendisine. Bu yalana bir gerçeklik payı vermemek için Allah Azze ve Celle onların dediğini ya kabul etmedin. فَاِنْ كَزَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ Eğer sen yalanlarlarsa ey Resulüm, bilesin ki senden evvel de nice peygamberler zaten yalanlamışlardı. O peygamberler de nice beyinelerle geldiler. Nice deliller, nice mucizeler gösterdiler. Ve onlara aynı zamanda zubur da verildi. Zebur'un cem'i. Yani birçok kitaplar verildi onlara. Sayfeler verildi onlara. Nice sayfeler verildi nice peygamberlere. Dört kitabın dışında nice sayfeler de verildi. Kitap Kur'an'ın lisanında şeriatı olana denir ekseriyetle. Şeriatı olmayan, ahkamı olmayan, eğer bir evvelki peygamberin şeriatına tabi ise, o günkü peygamber ona kitap verilmemiş ve şeriat verilmemiş olabilir. Eğer ona bir kitap verilmişse o kitabın kendine has bir şeriatı olmalı. Allah Azze ve Celle bazı peygamberlere kitap vermiş, bazılarına zebur vermiş, yani sayfeler vermiş. Onlara bütün bunlar verilmiş olduğu halde ve kitab-ı münir verilmiş, insanlara nur olan, insanları aydınlatan, insanlara yol gösteren Tevrat ve İncil verilmiş olduğu halde onlara, yine de onlar inkar ettiler ey Resulüm. O halde onlar bilsinler ki kullu nefsin zaikatul mevt, bütün nefisler ölümü tadacaktır. Bunu unutmasınlar. Bütün nefisler ölümü tadıcıdır madem. Madem Allah'a döndürüleceksiniz, o halde bunu unutmasınlar. Bunu unutanlar her günahı işlerler çünkü. Ölümü unutanlar her günahı işlerler çünkü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümü daima hatırlayın buyuruyordu. Ağızların tadını bozan şeyi daima hatırlayın. Ölüm size gözünüzün siyahıyla beyazı gibidir diyordu. Nasıl ki bunlar iç içe girmiş, Nasıl ki bunlar yakındır birbirine, siz de aynen öyle ölüme yakınsınız. Kullu nefsin zaikatul mevt. Ölümü tadacak her nefis. Ölümü tadacak ifadesinden bazı alimler nefsin, yani ruhun ölmediği kanaatine varmışlardır. Evet, bazı alimlerin görüşlerine göre ruhlar ölmemektedir. Bazı ruhlar ölse bile bütün ruhların ölmeyeceği söylenebilir. Allah Azze ve Celle müminlerin ruhlarının cennette olduğunu peygamberinin lisanıyla bize haber ediyor. Hatta şehitlerin hayatta olduklarını bize bizzatihi kendisi söylüyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ. Allah yolunda öldürülmüş olanlar ölü demeyin. Onlar canlıdırlar. Belahye. Onlar diridirler. Hayat sahibidirler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Ama siz bunu farkında olamazsınız. Bunu göremez, bunu bilemezsiniz. Sizin bilemediğiniz bir hayatın içerisindedirler. Hayatlar farklı farklı. Bütün hayat tek bir hayattan ibaret değil. Bitkilerin hayatı, insanların hayatı, hayvanların hayatı, cinlerin hayatı, meleklerin hayatı, hayatlar farklı farklı. Hiçbirisi birine benzemiyor tamamen. O halde şehitler nasıl ki hayattadırlar, onların ruhları hayattadır. Hatta onlar onun da ötesinde cennet nimetleri içerisinde nimetlenmektedirler. İnde Rabbihim yurzakun buyurulmuştur. Madem rızıklanıyorlar, o halde onlar hayattadırlar. Demek onlar ölü değildirler. Ama Allah Azze ve Celle burada kullu nefsin zaikatul mevt buyurmuştur. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Bundan birçok alim, madem ki nefis ölümü tadacak demek hayattadır demişlerdir. Madem ki tadacak, hayatta olmayan nasıl tatsın ki demişler. Hayatta olmasaydı tadabilir miydi? Canlı olmayanlar tadabilir mi? Eğer gerçekten ölmüş olsaydı tadamazdı. O halde demek ki nefisler ölmüyor denilmiştir. Her ne kadar mesele üzerine ihtilaf varsa da, Allah Azze ve Celle'nin belki yaratmış olduğu bir takım nefisler, bir takım nefisler tam bir ölümle ölecek olsa da, fakat bazılarının ölmeyeceği üzerinde ekser ulema görüş belirtmişlerdir. Kullu nefsin zaikatul mevt. Evet, buradan ölecek olan, tadacak olan nefistir. Belki nefis tam öleceği sırada tadıyor. Tam öleceği anda tadıyor. Belki ondan sonra hemen can veriyor. Öyle de olabilir. Fakat Allah Azze ve Celle genel olarak bütün nefislerin öleceğini ve ölüm tadacağını ifade etmiştir. Bunun içerisinden bir takım istisnalar olabilir. Bazı ruhlar ölmeyebilirler. Onlar ilelebet yaşayabilirler. Müminlerin, şehitlerin ruhları, hatta kafirin ruhu bile hesap verecek olduğundan ötürü bir nevi hayatın içerisinde bir çeşit ölümü tadacaklar belki, ama diğer taraftan bir çeşit hayatın içerisinde olacaklar. Bir çeşit hayatın içerisinde bir çeşit ölümü tadacaklar. Ölümü tadacaklar ama sonra yine başka bir hayatın içerisinde olacaklar. Hayat değiştirecekler yani. Tam bir ölüm yok yani insan için. İnsan bir kez yaratılmıştır. Artık tam ölüm insan için söz konusu değildir. Kabre girdiği zaman dahi melekler gelip kendisine soru sormuyorlar mı? Eğer tam ölüm gerçekleşmiş olsaydı tam ölülere soru sorulur mu? Ama onlar başka bir hayatın içerisindedirler. Hayat değiştiriyorlar. Evet, bildiğimiz hayatın dışına çıkıyorlar. Evet, ölümü tadıyorlar. Gerçektir çünkü Kur'an haber veriyor. Herkes ölümü tadacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ama ondan sonra başka bir hayatın içerisine girecek. وَاِنَّمَا تُوَفَّبْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. O zaman hepinizin ücreti kıyamet gününde verilecek. Çünkü nice büyükler var ki ücretini almadan göçüp gidiyorlar. Mesela bir şehit Allah yolunda şehit olduğu zaman ücretini alıp gidiyor mu? Zaten bu dünyadan göçüp gidiyor. Ücretini almadan gidiyor. Allah Azze ve Celle adildir. ama bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Demek ki sonraya bırakılıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bazı büyük hizmetler yapmış insanların, yapmış oldukları hizmetlerin sevabını alması dünyanın sonunun gelmesiyle mümkündür. Dünyanın sonu gelmeden o insanın yapmış olduğu hizmet ne kadar insanlara faydalı olmuştur ortaya çıkmaz. Bir insan hayırlı bir hizmet başlatır. Kıyamet gününe kadar bir sürü insan bundan istifade eder. Kıyamet kopmalı ki ne kadar insan istifade ettiyse hepsinin mükafatı o kişiye verilsin. Kıyamet kopacak ki, defter kapanacak ki yapmış olduğu günahın, günah ne kadar insan etkilediyse hepsinden ötürü hesap versin. Yapmış olduğu hayırlı hizmetler ne kadar insana faydalı olduysa o kadar kendisine mükafat verilebilsin. Dolayısıyla bu dünyada ne zalim cezasını çekiyor, ne mazlum hakkını alabiliyor, ne kafir Allah'a şirk koşan adam bu dünyada ceza görüyor hakkıyla, ne de mümin, hatta şehit ve peygamberler gibi büyükler bu dünyada yapmış oldukları hizmetlerin karşılığını alamıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle adildir. Madem bu dünyada adaleti gerçekleştirmiyor, demek sonraya bırakıyor. Gerçi bazı konularda bu dünyada da mükafat verildiği, ceza verildiği olmaktadır. Fakat küçük meseleler bu dünyada halledilirken, küçük mükafatlar bu dünyada verilirken, küçük cezalar bu dünyada verilirken, büyük meseleler büyük mahkemeye bırakılıyor. Mesela şirk, Allah'ı insan makamına indirmek demektir. Bu sonsuz bir cinayettir. Aynı zamanda insanı Allah makamına çıkarmak demektir. Bu da sonsuz bir cinayettir. Dolayısıyla bir müşrik iki defa sonsuz cinayet işlediğinden ötürü hakikatte iki defa sonsuz azaba müstahaktır. Ama bu dünyada böyle bir azap çekmemektedir. Bu büyük günah büyük mahkemeye bırakılmaktadır. Allah Azze ve Celle buyurur ki her nefis ölümü tadacak ve sonra Allah'a döndürüleceksiniz ve sonra herkesin ücreti kendisine ödenecek. Dolayısıyla bunu unutma. Herhangi bir hayırlı hizmet yaptığın zaman Allah seni görmektedir, bunu unutma. Ücretin verilecektir, bunu unutma. Allah yoluna bir adım attığın zaman sana mükafatı verilecek, unutma. Kameraya çekiliyorsun, unutma. Allah seni kamerasına çekiyor, unutma. Melekler kameraya alıyor, unutma. Ayakların, ellerin şahitlik yapacak, unutma. Sen unutsan bile Allah unutmaz. Bunu unutma. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri hayırlı amellere teşvik ederken fasıkları ve kafirleri de tehdit etmektedir. Her yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Her yaptığınızın ücretini alacaksınız. Bir alime sorulmuştu. Nasıl bu hale geldin dediler. Günlerce oruç tutardı. Savm-ı visal denilen orucu tutardı. İftar etmeksizin üst üste oruç tutardı. Bazen bir hafta üst üste oruç tuttuğu olurdu. Nasıl bu hale geldin dediler. Dedi ki ben çocukken bir amcam vardı. Bir gün bana dedi ki oğlum her gün yatağa girdiğin zaman de ki Allah beni görüyor. 3 defa bunu söyle. Allah beni görüyor. Ben bunu söyledim. Sonra bana bunu sayısını arttırmamı söyledi. Sayısını arttırdım. Sonra biraz daha arttırdı. Biraz daha arttırdım. Sonra buna bir cümle daha ilave etti. Onu da ilave ettim. Ve sonra işte bu hale geldim. Allah beni görüyor. Artık her yerde Rabbimin beni gördüğünü farkındayım. Allah'ın kendisini gördüğünü anlamış bir insan, murakabe makamına ulaşmış olan bir insan, kendisi Allah'ı görüyor gibi olamasa, ihsan makamına ulaşmış olamasa bile, hiç olmasa Allah'ın kendisini gördüğünü anlamış olsa, murakabe makamına erişmiş olsa, günaha girebilir mi? Söyler misiniz? Harama bakabilir mi? Söyler misiniz? Elini harama uzatabilir mi? Haram yolunda adım atabilir mi? Allah beni görüyor diye o mantıkla yetiştirilmiş olan bir insan harama el atabilir mi? Ve bir hayırlı hizmet yaparken zorsunur mu? Hayırlı bir hizmet yaparken tembellik gösterebilir mi? Şu hayırlı işi yap denildiği zaman tehir eder mi? Belki de öleceksin. Neden tehir ediyorsun? Her yaptığının ücretini alacaksın. Allah Azze ve Celle teşvik ediyor hayırlı amele. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı. Ashabını teşvik ediyordu daima. Bir savaşa giderlerken bir seferinde bir atı üç kişi paylaşıyorlardı. Allah Resulü Hazreti Ali ile birlikte bir başka sahabi daha üç kişi paylaşıyorlar, sırayla biniyorlardı. Önce Efendimiz'i bindirmişlerdi. Efendimiz biraz sonra inmek istedi. Diğerlerinden birinin binmesini istedi. Hazreti Ali ve diğer sahabi dediler ki ya Resulallah sen inme. Hem sen bizden yaşlısın. Hem de sen peygamberimizsin. Sen inme, biz genciz, yürürüz ya Resulallah dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim de sevaba ihtiyacım var. Hem siz benden daha güçlü değilsiniz dedi. Benim de sevaba ihtiyacım var diyen bir peygamberin ümmetisin. Allah'ın Resulü olduğu halde, en yüksek makama layık olduğu halde, ondan daha yüksek makama çıkacak kimse olmadığı halde, yine de biz diyor başka bir rivayette, biz peygamberler yarış ederiz birbirimizle. Benden evvel nice ulu lazım peygamberler gelip geçtiler. Onlar sabır gösterdiler. Onlar faaliyet yaptılar. Onlar aç kaldı, susuz kaldılar. Onlar dünya nimetlerinden çok istifade etmediler. Ben onlardan geride kalmak istemiyorum diyordu Allah'ın Resulü. Ashabını teşvik ediyordu salih amele. Ben Allah'ın Resulü olduğum halde böyleyim demek istiyordu. Ya size ne oluyor? Benim de sevaba ihtiyacım var diyordu. Ben şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyordu. Neden bu kadar çok namaz kılıyorsun ya Resulallah dedikleri zaman böyle söylüyordu. Senin günahın yok ki zaten ya Resulallah. Sen zaten en yüksek makama layıksın ya Resulallah. Şükreden bir kul olmayayım mı diyordu. Şükreden bir kul olmayayım mı? Rabbim beni insan olarak yarattı. Beni Müslüman yaptı. Beni peygamber seçti. Şükreden bir kul olmayayım mı? İlla günah için mi namaz kılınır? İlla kalbin temizlenmesi için mi namaz kılınır? Ey kalbim temiz diyen gafil! Herkesin ücreti verilecek kıyamet gününden. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ Her kim ki cehennemden kurtuldu ve cennete sokuldu, işte o kurtuluşa ermiştir. Her kim ki ateşten kurtarıldı, Allah'ın yardımıyla, rahmetiyle, insan cennete kendi ameliyle giremez. Allah'ın rahmetiyle girer. Çünkü hiçbir zaman insan bu kadar amel sahibi olamaz. İnsan hiçbir zaman cenneti kazanacak kadar amel işleyemez. Çünkü ömür kısadır ama cennet ebedidir. Hem o kısa ömrümüzün bile çok az bir kısmında salih amel işlemekteyiz. Ekseriyet uykuyla, günahlarla geçer, iş güç peşinde koşmakla geçer, hırsla geçer, hasetle geçer, gıybetle geçer. Dolayısıyla kısa bir ömürde, o ömrün de çok kısa bir anında ancak salih amel işlemiş olan bir kulun ebedi bir cenneti kazanması mümkün müdür? O halde amel nedendir? Amel Allah'ın rahmetini kazanmak içindir. Sen rahmetle girersin cennete, amelle değil. Ama amel olmadan rahmet ulaşmaz sana. Her kim ki cennete sokuldu, ayet cennete girdi demiyor, udhilel cenne buyuruyor. Her kim ki cennete idhal edildi, cennete girdirildi, yani kendi ameliyle değil hakikatte, Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle girdirildi. Kendi hakkıyla girmedi yani. Çünkü hiçbir zaman insan ebedi cenneti kazanamaz. Hem yapmış olduğumuz hayırlı ameller Bu dünyada Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri bile ödeyemez. Bir gözü bile ödeyemezsin amellerinle. Namazına mı güveniyorsun? Her tarafı delik deşik olan namaza mı güveniyorsun? Kıyamda aklın başka bir yerde, rükuda başka bir yerde. Secdeye gittiğimiz zaman aklımız başka bir yerde. Delik deşik bir namaz. Bununla kazanılır mı cennet? Udhilel cenne. Cennete girdirilir insan. Her kim ki cennete girdirildi onlar kazandı, kurtuluşa erdiler. Ve men hayatü dünye illa meta'un gurur. Dünya hayatı ancak aldatıcı bir metadan başka bir şey değil. Dünya hayatı sizin bildiğiniz gibi çok önemli değil. Eğer Allah katında dünyanın zerre kadar bir değeri olmuş olsaydı, insanlar günah işledikleri zaman dünyayı tarumar ederdi. Allah katında dünya nimetlerinin bir değeri yok. Kur'an defalarca bunu haykırır. İnsanlara hoş gösterilen şeyleri söyler. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler. Bir sürü dünya nimetleri insana hoş gösterilmiştir. Mercedesler, atlar, ziraatçılık, hayvancılık, insanlara hoş gösterilmiş olan şeyler. Zalike meta'ul hayati dünya. Vallahu indahu husnul me'ab. Bunlar dünya hayatının basit bir takım menfaatleri sadece. Asıl varacağınız şeyler ahirette Allah katındadır. Madem böyle, insanlar her şeyi koymanız gereken yere koyun deniliyor. Dünya nimetlerini basit görecek, önemsiz göreceksiniz. Fakat dünya hayatını değerli göreceksiniz. Çünkü dünya hayatı sayesinde ahireti kazanabilirsiniz. Dünya hayatı sayesinde cenneti kazanabilirsiniz. Dünya hayatı bir köprüdür. O köprü olmadan karşıya geçemezsiniz. Ama köprünün kendisinin değeri yoktur. Köprünün tahtalarının ne değeri var? Köprünün çivisinin ne değeri var? Ama karşıda bir saray var. O saraya götürdüğü için değerli. Köprünün tahtasının değeri yok. Fakat yapmış olduğu vazife önemli. O halde dünya hayatı önemli. Fakat dünya nimetleri önemli değil. Meseleyi böyle anladığınız zaman dünya nimetlerinin tamamı size verilmiş olsa kibirlenmez, gururlanmazsınız. Yine meseleyi böyle anladığınızda dünya nimetlerinden zerre kadar elinizde hiçbir şey olmasa dünyanın en fakir insanı olsanız yine de feryadı figan etmezsiniz, isyan etmezsiniz. Çünkü dünya nimetlerini basit görüyorsunuz. İslam insana bu mantığı kazandırmak suretiyle insana huzur vermektedir. Fakir huzurlu olur, dünya nimetini basit görür. Zengin olan da kibirlenmez, dünya nimetini basit görür. Asıl olan takvadır der, dünya nimetleri önemli değildir der. İşte bu mantıkla dünyada huzur gerçekleşir. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ. Sizi imtihan edeceğiz. Hem nefisleriniz hakkında, hem de mallarınız hakkında. Kur'an yeni bir meseleye giriyor burada. Siz öleceksiniz, ölümü tadacaksınız. Ve hepinizin ücreti kendisine ödenecek. Hayırlı iş yapanların da ücreti ödenecek. Şer iş yapanların da cezası verilecek. Bu meseleden hemen sonrasında Allah Azze ve Celle sizi yeryüzünden için getirdiğini anlatıyor. Sizi mallarınız ve sizin nefisleriniz hakkında imtihana sokmak için sizi dünyaya getirdik. Dünya imtihan yeridir denilmek isteniliyor. Yeni bir meseleye giriliyor. Ben o meseleyi daha sonraya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde sen rızan için çalışan, faaliyet gösterenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Çeçenya'da senin rızan için çalışan, çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip et. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip et. Ya Rabbi seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip et. Lillahi Teala'l-Fatiha.